Ayrım 6. Sayfa 71. Adam. Haydar Paşa. Uyuyamıyorum. Bu gece beni huzursuz eden bir şey var ve bunun nedeni sadece anılarla dolu odam değil. Artık alışık olmadığım bir sessizlik. Bu mahalle diye düşünüyorum. Bir zamanlar hayat doluydu. Seyyar satıcılar sattıkları malın adını bağırarak geçerlerdi. Gecenin onuna doğru da bozacının sesini duyardık. Kirli beyaz renkli, baskın ve kararlı lezzetli boza. İsteyen üzerine bir tutam bir tarçın da eklerdi. Boza! Hep alırdık. Ah şimdi bir bardak olsaydı da içseydim. Kim bilir, belki de sakinleşmeme yardımcı olurdu. Kalkıyorum, odada kalamayacağım. Belki yürümek iyi gelir. Kimseyi uyandırmamak için odaları yavaşça geçiyorum. Salona giriyorum. Pencereden vuran ayın şavkı, billur vazodaki beyaz kala çiçeklerini aydınlatıyor. Annem bayılır kalalara. Evimizden hiç eksik olmaz. İnce ve uzun bir vazoda, tek bir tane de olsa vardır. Bu onun hafif ve dişi dokunuşu, onun kendini her gün zarif ve mutlu hissetmesinin yoludur. Ev derin derin uyuyor. Her şey uykuda gibi görünüyor. Annem uyuyor, bakıcısı uyuyor. Ihlamurlar da uykuda. Bahçemize gece inmiş. Dışarı çıkıp evin çevresinde dolaşıyorum. Ellerimle küçükken bana kocaman görünen ağaçların gövdelerine dokunuyorum. Garajın kapısı kilitli değil. Şöyle bir itmem yetiyor. İçeri girer girmez küçükken sahip olduğumuz köpeğin, Tommy'nin tasına çarpıyorum. Bu artık kullanılmayan ve kirli tas nasıl oluyor da hala burada duruyor? Yerden alıyorum, içine su dolduruyorum. Karanlığın içinden sahibinin çıkıp gelmesini bekliyorum. Sonra çevreme bakınıyorum. Yıllardır adım atmamışım buraya. Babamın otomobilleri kusursuz bir düzenle yan yana dizilmiş olarak duruyor. Üzeri açılan beyaz Mercedes, beni hep huzursuz etmiş olan siyah Buick. Buick, mahallede herkesin kıskandığı bu otomobil, lüksün, zenginliğin simgesiydi. Babamın zaten hep seçkin zevkleri vardı. Kapısını usulca açıyorum, girip içine oturuyorum. Koltukların derisi hala yumuşacık. Gözlerimi kapatıyor ve onların binişini görür gibi oluyorum. Babam sürücü koltuğunda, eldivenli elleriyle direksiyonu sıkıca kavruyor. Annem yanındaki koltukta, pencereyi aralayacağı için saçlarını ince şifon bir eşarpla korumaya almış. Babam her zaman son derece şık bir adamdı ve ne yapacağı hiç belli olmazdı. Nazım Hikmet'in şiirlerini ezbere okur, Steinbeck ve Hemingway hakkında derin tahlillerde bulunur ve 10 dakika sonra seni tokatlayabilirdi. Elimi anahtarı her zaman koyduğu deri gözün içine sokuyorum. Hala orada. Kilidi takıyor ve motoru çalıştırmayı deniyorum. Hiç tereddütsüz çalışıyor. Çıkıp bir tur atsam mı? Gaza basıyorum, birden kendimi parmaklığın dışında buluyorum. Bırakıyorum, İstanbul'un karanlığı yutsun beni. İşte o zaman onları yeniden görüyorum. O ikisi otomobilin içinde son derece genç ve mutlular. Belki de yarım saat için mutlular. Babamın beklenmedik biçimde ona şöyle dediği zaman gibi. Hazırlan, lacivert elbiseni giy. Bu akşam seni Sert Dorian'a yemeğe götürüyorum. Dipnot, büyük kulüp. Genç kadın odasına koşmuş, dolaptan o güzel lacivert elbisesini çıkarmıştı. Dudaklarına belli belirsiz pembe bir gölge sürmüştü. Sonra babam bu iki motorunu çalıştırıyor. Parmaklıkların dışına çıkıyor. Aynen benim şimdi yaptığım gibi sessizce Bağdat Caddesi'ni geçiyor. Fonda şehir ışıkları var. Annem özel bir akşam geçireceklerini düşünüyor olmalı. İşte babam arabayı hızlandırıp genç kadına dönüyor ve vuruyor. Bir iki kez. Eldivenlerini bile çıkarmadan tokatlıyor onu. Neden? Öfkeden? Kıskançlık yüzünden? Herhangi anlamsız bir neden yüzünden? Ne yaptım ben diye sormak istiyor annem ama susuyor. Oysa o hiçbir zaman güçsüz bir kadın olmamıştır. Hatta biri yatılı okulda, biri evde iki çocukla yalnız başına geçirdiği onca yıl boyunca kuşkuya egemen olmayı bildiğini kanıtlamıştır. Varlıklıydık. Kirada daireler vardı ve gelirleri rahatça yaşamamıza yetmeliydi. Ama kiracılar az para ödüyorlardı. Onun yalnız olduğunu biliyorlardı. Yalnız bir kadından yararlanmak öyle kolaydı ki. Bir gün beni şehrin biraz dışında eski ve boş bir köşke götürdü. Üst üste istiflenmiş eşyalar, tablolar, halılar, aynalar vardı. Ve hepsi beyaz örtülerle örtülüydü. Toz, çok toz vardı. Terk edilmiş bir müzeyi andırıyordu. Burası Osmanlı Prensesi anneannemin eviydi. Bir an önce eşyasıyla içinde var olan her şeyi de satmak gerekiyordu. İçinde olanlar biraz da bizim hayatımızdı. Oradan ayrılacağımızda annem kapıyı ardından çekerken derin bir iç geçirdi ama ağlamadı. Beni oraya götürmesinin nedeni belki de hiç değilse bir kez görmemi istemesiydi. Ben daha küçüktüm. Orayı sonradan anımsayamazdım. Osmanlı İmparatorluğu'na ait o havayı, artık ebediyen yitirilmiş o zenginliği solumamı istemişti. Babam olsaydı eğer, gene de annem onca yıl boyunca babam hakkında tek olumsuz söz etmedi ve sonra o tokatlar. Ama mutlu oldu, biliyorum. Mutlu bir kadın oldu çünkü sevmeyi bildi. Aşk karşısında hiç geri adım atmadı. Bunu hala yinelemeyi sürdürüyor. Sevmek gerekir. Sevme cesaretini göstermek gerekir. Yokluğuna, yalanlarına, şiddetine karşın babamı sevdi. İlk kocasını, ablam Filiz'in babasını da çok sevmişti. Yakışıklı, çok yakışıklı, Clark Gable bıyıklı, bakışları canlı biriydi. Onu sonsuz bir sevgiyle sevdi ve aşkı için evlendi. Sonra aşk uçtu gitti. Birkaç yıl önce öldüğünde bana şöyle dedi: "Bugün benim için çok üzünlü bir gün. İlk kocam öldü. Bir parçam sonsuza kadar yok oldu." "Ama anne, sen ondan boşanmıştın. O sana ihanet etmişti. Hem sonra babamla evlendin. Onu hala sevdiğini inandırmak mı istiyorsun beni?" Bana hayretle baktı ve neredeyse hayal kırıklığıyla yanıtladı: "Ama nasıl olur? Bir film yönetmenisin. Aşkı anlatıyorsun ve şimdi insanın aynı anda iki kişiyi sevebilmesine şaşırıyorsun. Aşk ömürlüktür." Annem hakkında bilmediğim ne çok şey var. Sessizlikler, sırlar ve sonra istasyondaki o gün. Haydarpaşa İstasyonu bence mimari bir başyapıttır. Öyle güzeldir ki şimdi onu lüks bir otele dönüştürmek istiyorlar. Orada, denizin kenarında, 19. yüzyılın sonundan beri durmaktadır. Trenler ve su, raylar ve gökyüzü, yolcuları gara taşıyan vapurlar. 1906 yılında yeni yapıyı inşa etmek üzere gelen Alman mimarlar, masalları andıran Ren kıyısındaki şatolar misali bir gar yaparlar. Henüz savaşı ve bombaları çağrıştırmayan, Orta Doğu'nun duraklarına, Bağdat'a, Şam'a, Halep'e giden trenler buradan hareket ediyordu. Özellikle de Ankara'ya gidenler. O seferden önce tek bir kez çok küçükken lokomotifleri görmem için gitmiştik. Meraklı bir çocuk için bir ödül gezisi. Ve sonra ikinci kez, o gün. Evde ikimiz yalnızdık. Ben hastaydım. Ateşim vardı. Belki de sadece keyifsizdim. Annem birdenbire bana sesleniyor, beni sıkı sıkı giydiriyor, bir paltoya büründürüyor, çift kaşkol takıyor. İstanbul kışın çok soğuk olabilir. Hiç beklenmedik bir anda kar yağıverir. Bir taksi çağırıyor. Konuşmadan bana sımsıkı sarılıyor, ağlıyor. Küçüğüm, hala onun kucağındayım. Atkı boğazımı sıkıyor. Beni bastırdığı siyah kaza gözyaşlarıyla ıslanmış. Gözyaşları yanaklarından akıyor. İstasyonda elimden sıkı sıkı tutarak adeta trans halinde yürüyor. Ya da ben öyle anımsıyorum. Freskli kemerler altında yürüyoruz. Büyük ahşap kapılardan geçiyoruz. Haydarpaşa, 19. yüzyıl başlangıcının kemerleriyle bir istasyondan çok tiyatroyu andırıyor. Kim bilir burada kaç drama tanıklık etmiştir. Ne çok elveda, ne çok sevda görmüştür. Perona geliyoruz. O adam orada durmuş bekliyor. Bu uzun boylu ve yakışıklı adamı tanıyorum. Komşumuz. Bana bahçe parmaklığının ardından gülümseyen adam. Karısı hep yatakta, pencereleri hep kapalı olan. Karısı biz çocuklarda ürküntü yaratıyor. Annem ona sarılmak için elimi bir an bırakıyor. Bu bir an bana çok uzun geliyor. Sessizce ağlamayı sürdürüyor. Yüzü kımıltısız, dudakları belli belirsiz hareket ediyor. Kulağına ne fısıldamış olabilir? Seni seviyorum ama seninle gelemem demiş olabilir mi? O, bundan sonra her yıl 13 Şubat'ta annemi arayacak olan adam. O gün gelince annem salondan çıkmazdı. Rakamları yuvarlak bir disk üzerinde yazılı tek bir telefonumuz vardı. Belli bir saatte, hep o saatte telefon çalardı. O arardı elbette. Annem ahizeyi kaldırır, sessizce dururdu. Tek bir söz etmezdi. Birbirlerine hiçbir şey söylemezlerdi. Belki de ona söylenecek her şeyi annem o gün istasyonda fısıldamıştı. Dışarıda birbirlerine yansıyan su ve gökyüzü, yanında bilinçsiz tanık olarak ben vardık. İstasyondaki vedalaşma ne kadar sürdü bilmiyorum. Belki de sadece hayal ettim. Annemin yeni bir hayatı, başka bir hayatı hayal ettiğini hayal ettim. Binmeyi başaramadığı o trene binmeyi hayal ediyordu. Artık gün doğmak üzere, eve dönmeliyim. Az sonra herkes uyanır. Annemle kahvaltı edeceğim. Birden ne kadar yol yaptığımın farkına varıyorum. Tam dönüş için köprü yoluna girecekken kaldırımda bir kadının yürüdüğünü görüyorum. Üzerinde hafif bir giysi, pembe saten bir gecelik var. Belki de bir gece elbisesi. Ama bu ilk yaz sabahı için fazla hafif. Kadın büyülenmiş gibi önüne bakıyor. Bir uyur gezer. Onu daha iyi görebilmek için dönüyorum ama öteki sokağa sapıyor. Bir randevuya geç kalmaktan korkarcasına ya da sanki artık nereye gittiğinin önemi yokmuşçasına hızla yürüyor. Kadın, Murat. Bir kahve ister misin diye soruyor grafiti yazan çocuk ama bu bir soru değil. Elinden tutuyor, kuytu bir sokakta henüz açılmış küçük bir kahveye sokuyor. Bir garson yuvarlak, madeni tepsiyle dumanı tüten çay bardaklarını diziyor. Sonra bunu tepsideki askıyla dengeli bir şekilde taşıyarak günün ilk siparişlerini dağıtmak için dışarı çıkıyor. Tam kahvenin önünde kaldırımda bir genç nar sıkmaya girişiyor. Nar suyu canlı ve yoğun kırmızı renkte. Yanlarındaki küçük masada iki yaşlı adam şimdiden tavla oynamaya başlamışlar. Bir yandan zar atıyor, bir yandan da dikkatlerini hiç dağıtmayan sigaralarını tüttürüyorlar. Fonda radyo haberlerini okuyan spikerin sesi. Bir başka İstanbul bu. Kahve çok şekerli, fazla şekerli diye düşünüyor Anna. Bir yandan da onu buraya kadar getiren, sessizce o minik cam bardaklarla çayını içen, hiç tanımadığı gence bakıyor. Çocuğun adı Murat. İnanmalı mı ona? Neden olmasın? Suçlu tipi yok. Güzel bir çocuk, kor gibi gözleri var. Kapkara saçları, neredeyse manyetik denilebilecek bir gülümseyişi. Dünyadaki milyonlarca yaşıtı gibi giyinmiş, sıradan bir tişört ve blue jean. Anna'ya Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuduğunu, sanatçı olmak, bütün dünyada sergiler açmak, günün birinde Venedik Bienali'ne katılmak istediğini, burada da bir bienalleri varmış, söylüyor gururla. Ama şimdilik hayatını kazanmak için akşamları bir lokantada garsonluk yapmak zorunda. Kadını her şeyden daha çok kendi İstanbul'unu anlatıyor. Lüks oteller ve alışveriş merkezleri yapmak için parkları ve tarihi yapıları yok etmeye çalışanlardan, baskıcı bir zihniyetle din ya da başka şeyler adına başkalarının hayatına müdahale edenlerin, kişisel özgürlüklere, tercihlere karışanların yarattıkları korkudan, gençlerin direnme arzusundan, onların duvarlara renkli bir grafiti çizerek bile olsa sergiledikleri protestolardan söz ediyor. Ona terk edilmiş bir elektrik santralinin artık sanat merkezi olduğunu söylerken gözleri ışıldıyor. Anna şu ana dek tanıdığı, kendine anlatılan İstanbul'un bu olmadığını fark ediyor. Bir askerin adını taşıyorsun Murat diyerek onun sözünü kesiyor kadın. Ne ilgisi var şimdi? Hiç. Zaten artık hayatında mantıklı hiçbir şey yok. Sadece bunu söylemek geliyor içinden. O kadar. Gioacchino Murat. Cesur general. İşte dedesinin anlattığı öykülerden biri daha. Günün birinde ona bir tarih kitabından Murat'ın gençlik resmini göstermişti. Gururlu, sırma kordonlarla ve madalyalarla bezenmiş, kırmızı beyaz ceketli, neredeyse omuzlarına dökülen siyah bukleli saçlı. Bir Fransız askeriydi, sonra general oldu. Napolyon Bonaparte'ın kız kardeşiyle evlendi ve Napoli kralı oldu. Hiç duymamış mıydın? Gioacchino Murat. Kendi siyah bukleleri de dağınık ve asi olan genç gülüyor. Duymamıştım. Murat bizde de çok yaygın bir addır. Bir sultanın, daha doğrusu Osmanlı hanedanından bazı sultanların da adıdır. Sizin Fransızlarla hiç ilgisi yok. Dedem bana ne anlatırdı biliyor musun? Tehlikeyi o denli küçümsermiş ki, kanlı bir çarpışmadan sonra bir başka general şu açıklamada bulunmuş. Murat biraz daha az cesur, biraz daha sağduyulu olsa keşke. Ve tutsak edilip, Calabria'da kurşuna dizileceği zaman son sözleri şunlar olmuş. Yüzümü zedelemeyin, yüreğimden vurun. Ateş! Dedesi, ona çiçeklerin, maceraperest kadınların ama aynı zamanda savaşların ve cesaretin öykülerini anlatırdı. Kara kıvırcık saçlarıyla Murat, ne komik şeyler bunlar diyor yüksek sesle ve biraz da alaycı bir edayla gülümsüyor. Anna bu yabancının gözlerindeki soruyu anlamış gibi bakıyor. Kimsin ve nereden geliyorsun? Ve daha da önemlisi sabahın kör vaktinde her efendi turist gibi Topkapı Sarayı'nın kapısında sıraya gireceğine buralarda tek başına ne arıyorsun? İtalyanım diyor Anna ve kocamla kavga ettim. Kendini tanıtmak için biraz tuhaf kaçıyor bu sözler ama bu saçma sabaha uygun düşebilir. Konuşurken bakışları boş kahve fincanıyla oynayan eline dönüyor. Evlilik yüzüğü hala parmağında. Kocandan kaçıyorsun demek ki diyor Murat ve bu bir soru değil. Şimdilik otele dönmeye niyetim yok diyelim. Aslında hiçbir şeyimi almadım, para çantamı bile. Korkarım kahveyi sen ısmarlayacaksın. Murat, belki sana bir kahveden daha fazlasını da sunabilirim deyip kalkıyor. Parayı masanın üstüne bırakıyor, kadın onu izliyor. Kahveden sessizce çıkarlarken Anna, alyansını çıkartıp bir böcekten kurtulmak, bir ekmek kırıntısını silkelemek istercesine yere atıyor. Murat'ın motosikleti hemen köşede. Blue jean ceketini çıkarıp kadına veriyor. Açık bir davet var bu davranışta. Onun İstanbul'unu keşfetmek. Anna kabul ediyor. Uyumaya, belki dans etmeye uygun ama soğuk bir sabahta tek başına dolaşmaya hiç uygun olmayan giysisinin üzerine bu montu geçiriyor. Motosiklete biniyor ve Murat'a yaklaşıyor. Başlangıçta eğilip ona sarılmak tuhaf bir utanma duygusu yaratıyor. Nihayetinde yabancı biri. Ama sonra motosiklet uyanan şehrin sokaklarında hızlı ilerlerken bu tutunuş ona doğal geliyor. Ona sarılıyor. Parmaklarının altındaki kasları hissediyor. Genç, yabancı, tanımadığı ama ansızın son derece yakın bir beden. Murat'ın kara bukleleri yüzüne değiyor. Ne zamandan beri binmemişti motosiklete? Ne zamandan beri? Soluk alıyor. Ve özgürlüğün esrik duygusu onu bir an için bütünüyle sarmalıyor. Adam, Yusuf. Sabah çayımızı birlikte içmek üzere salonda annemi beklerken içeri giren Taylan, "Öldüğünü biliyorsun değil mi?" diyor. Ağabeyimin karşısındaki üzerinde yaratacağı etkiyi hiç düşünmeden kötü haberleri böyle çat diye söylemesinden nefret ediyorum. Bu sözlerden bir an önce kurtulmak isteyen birinin sabırsızlığı var. "Hayır, kim?" diyorum öylesine. Yaşlı bir akraba, uzun süredir görmediğim büyük bir amca, ikinci ya da üçüncü dereceden unutulmuş kuzenlerden birinin adını söyleyeceğini sanıyorum. Kalabalık ailelerde ölen birileri hep olur. "Nasıl yani? Duymadın mı? Yusuf." Bu ad mideme bıçak gibi saplanıyor. Anılar beni yeniden girdap gibi içine çekiyor ve güzel yüz uzaktan, çok uzaktan beliriveriyor. "Hayır, bilmiyordum. Bu mümkün değil. Daha o kadar genç ki." "Galiba intihar etmiş. Dün. Bu sabah haber aldık. Cenazesi de bugün kalkıyor." "İntihar. Burada olmak istemiyorum. Bu salonda, benim bir şey söylememi bekleyen abimin yanında, bakıcısının eşliğinde, yaklaşım adımlarını duyduğum annemin yanında olmak istemiyorum. Bunu uzakta, Roma'da, artık yaşadığım hayatın içinde, İstanbul'dan binlerce kilometre ötedeyken duymak isterdim. Ve Yusuf'u o zamanki haliyle, küçük bir çocuğun mavi ve berrak bakışlarıyla, kalamış koyunda, sıcakta ve gölgede, sandalda bana sarılmış haliyle yeniden düşünebilmeyi isterdim. Onu arzulamıştım. İlk kez bir başka bedeni arzuluyordum. İlk kez bir başka beden beni heyecanlandırıyordu. Karşılaştığımız o son sefer arabasına binseydim keşke. Ve keşke ona, gidip bir kahve içelim mi, nasılsın, bizi düşünüyor musun hiç, deseydim. Bütün bu yıllar boyunca bana eşlik etmiş olduğunu, görüntüsü gibi anısının da hiçbir biçimde zedelenmediğini ona itiraf etseydim. İmparator Hadrianus'u ve gencecik yaşta intihar ederek ölen Antonius'a duyduğu aşkı okuduğumda ne kadar hüzünlendiğimi söyleseydim. Ebedi bir aşk yaşanmıştı. Hadrianus onun yüzünü, kıvrımlarını, güzelliğini onlarca heykele yonturmuş ve böylece imgesinin yüzyıllarca yaşamasını, bize kadar ulaşmasını sağlamıştı. Duygulanmıştım Yorkeller'in o satırlarını okuduğumda ve onu düşünmüştüm. Çünkü eninde sonunda Yusuf da benim için öyleydi. Anıların içinde el değmemiş biçimde bozulmadan kalmıştı. Sonsuza dek de öyle kalacak. İyi ama neden diye sorup duruyorum kendime boş yere. Bir insan yaşamaktan vazgeçtiğinde bunun asla açıklaması yoktur. Işık yerine karanlığı seçtiğinde. Bunu bir çünküyle açıklamak mümkün değildir. Daha doğrusu tek bir nedeni vardır. Yaşama ağrısı, kırılganlık. Kimi insanlar vardır, zayıflığı ve güzelliği tek bir özelliklerinde toplarlar. Engin bir kırılganlık. Sanki billurdan yapılmışlardır ve bu durumu idare etmek hem kendileri hem başkaları için çok zordur. Hayatın darbelerine, engellerine, düşüşlerine direnemezler. Yusuf bu yüzden mi öldürdü kendini? Belki ama sonradan yapılan açıklamalar beyhudedir. Yaşama ağrısı insanın boğazını sıkar, yavaş yavaş zehirler. Uyku ilaçları aldığında, kendini pencereden aşağı attığında, karanlığı seçtiğinde aslında kendini çoktan yavaş yavaş ve binlerce kez öldürmüştür. Ölüm o zaman bir kurtuluştur. Roma'ya dönecektim. Uçak biletimi ayırtmıştım. Randevularım vardı. Yeni filmim beni bekliyordu. Ama yapmak istediğim tek bir şey var. Kalmak. Yusuf'a elveda demek. Bu bölümde geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Tommy, T-O-M-M-Y. Steinbeck, S-T-E-I-N-B-E-C-K. Hemingway, H-A-M-I-N-G. G W A Y. Sert Dorian. C E R C L E.